Ayrım 21, Bencil, Wilbur Smith, sayfa 322. 17. Kısım. Katrina sabah İncil'le erkeğin yanına geldi. Sean bir kez yemin ettim diye çıkışacak oldu. Fakat gecenin anılarıyla hala mutlu olan Katrina ona güldü. Kitabın baş sayfasını açtı. Buraya, benimkinin yanına ismini yazmalısın. Erkeğin iskemdesinin yanında durmuş bakıyordu. Doğum tarihini de ilave et. Sean 9 Ocak 1862 diye yazdı, sonra sordu. Buradaki ölüm tarihi de ne? Orasını doldurmamı da mı istiyorsun? Genç kadın telaşla böyle konuşma diyerek tahtaya vurdu. Sean bu sözleri söylediğine pişman oldu, hatasını örtmeye çalıştı. Burada sadece 6 çocukluk yer var. Diğerlerini sayfanın kenarına yazarız. Annem öyle yaptı. Hem onun çok çocuğu oldu. Bizim de o kadar çocuğumuz olur mu dersin Sean? Erkek gülümsedi. Bu anda hissettiklerime göre bu kitabı bitirip de Tevrat'a geçebiliriz. Başlangıç iyi olmuştu. Haziran'da yağmurlar dindiğinde Katrina karnındaki ağırlığı taşıyabilmek için omuzlarını geriye atarak yürümek zorunda kalıyordu. Katrina birden olgunlaşmıştı. Sean'un onun durumu karşısında duyduğu çekingenlikten zevk alıyordu. Neşeli ve canlıydı. Sık sık kendi kendine şarkılar söylüyordu. Sean da baba olacağı için çok heyecanlıydı. Karısına büyük bir hayranlıkla bakıyor, Katrina da gururla ona gülümsüyordu. Hem Sean da eskisi gibi canlıydı. Adamlarla şakalaşıyor, eskisi gibi sinirleri gerilmeden avlanıyordu. Sabi nehrini izleyerek kuzeye gidiyorlardı. Bazen bir ay bir yerde kalıyorlardı. Sular çekildiği için hayvanlar nehre iniyorlardı artık. Yine arabalara fil dişi dolmaya başlamıştı. Eylül'de bir öğleden sonra Sean'la Katrina kamptan ayrılarak nehir boyunda yürüdüler. Topraklar yine kahverengi olmuş, her yer kuru ot kokuyordu. Nehrin suları da epey çekilmiş, kumlu yatağın ortasında gölcükler kalmıştı. Sean çok sıcak diyerek şapkasını çıkarıp yüzündeki teri sildi. Sen o iç eteklerinin altında pişiyorsun mutlaka. Yok, ben iyiyim. Katrina onun koluna girmişti. Haydi yüzelim. Katrina hayretle baktı. Yani çıplak mı? Evet, terbiyesizlik sayılır. Haydi gel. Her adımda itiraz eden kadını kıyıdan aşağıya indirerek kayaların arkasında soydu. Katrina gülüyor, içini çekiyor, kızarıyordu. Sean onu küçük göle götürünce sevinçle çenesine kadar suya gömülüp gizlendi. Açtığı saçları suyun üstünde yüzüyordu. Kocaman karnı bembeyaz duruyordu. ''Nasıl, beğendin mi?'' Katrina güzel diye itiraf etti. Su tıpkı ipek çamaşır gibi yumuşak. Sean başında şapkası çırılçıplak kenarda duruyordu. Kadın ''Otur'' diye mırıldanarak başını çevirdi. ''Neden?'' ''Neden olduğunu biliyorsun. Kabasın. Nedeni bu.'' Sean onun yanına oturdu. ''Şimdiye dek bana alışman gerekirdi.'' ''Öyle ama alışamadım işte.'' Sean suyun içinde onun beline sarılarak kulağından öptü. ''Güzelsin, sevdiğimsin.'' Sonra kadının karnına dokundu. ''Ne olacak dersin, kız mı oğlan mı?'' Son günlerin en önemli konusuydu bu. Oğlan, Katrina kesin konuşmuştu. Peki ona ne ad takacağız? Kısa süre içinde bir rahip bulamazsan ona öfkelendiğin zaman adamlarına söylediğin sözü ad olarak vereceğiz. Sean, piç diye mırıldanırken birden düşünceli bir hal aldı. Amanın, bu aklıma gelmemişti, bir rahip bulmalıyız. Benim çocuğum piç olamaz. Louis Tritard'a gitmeliyiz.
Sadece bir ayım var.
Tanrım, yetişemeyiz. Bu işi çok geçe bıraktık. Sean'un rengi solmuştu. Dur, buldum. Dağların ötesinde sahilde Portekizliler var.
Fakat Sean, onlar Katolik.
Ama hepsi de aynı patrona çalışıyor.
Katrina kuşkulu bir tavırla, dağları aşmak ne kadar zaman alır diye sordu.
Bilmiyorum. Belki at sırtında 2 haftada sahile inebiliriz.
At sırtında mı?
Ama Allah kahretsin, unuttum. Sen ata da binemezsin.
Sean burnunu kaşıdı.
''Gidip bir rahip getirtmeliyim. Burada tek başına kalabilir misin? Embejane'yi sana bakması için burada bırakırım.''
''Evet, bana bir şey olmaz.''
''İstemezsen gitmem. Bu iş fazla önemli değil.''
''Önemli olduğunu sen de biliyorsun. İnan bana, bir şey olmaz.''
Sean ertesi sabah ayrılmadan Embejane'yi bir kenara çekti. Benimle neden gelmediğini biliyorsun değil mi? Zulu başını salladıysa da Sean kendi sorusunu kendi cevaplandırdı. Çünkü burada seni bekleyen daha önemli iş var. Gecelerin Nikosi Zoni'nin arabasının altında uyurum. Sean uyuyacak mısın diye çıkıştı. Embejane güldü. Çok ender olarak hafif bir uyku çekeceğim. Sean böylesi daha iyi diye mırıldandı. 18. kısım. Sean karısıyla vedalaştı. Katrina onun gitmesinin gerekli olduğunu bildiği için ağlamadı. Uzun bir süre arabanın yanında birbirlerine sarılarak kaldılar. Sonra Sean atını getirtti. Hilubi eşya yüklü ata binerek onu izledi. Sean nehri geçince dönerek arkasına baktı. Katrina hala arabanın yanında duruyordu. Embejane de onun arkasındaydı. Başında yeşil bonesiyle bir çocuğu andırıyordu Katrina. Sean şapkasını sallayıp onu selamladıktan sonra dağ yolunu tuttu. Bir süre gidince orman yerini otlara bıraktı. Dağlara tırmanırlarken her gece sonuncusundan daha soğuk olmaya başladı. Sean'la Hilubi hayvanların izlerini takip ederek gidiyor, bunları kaybederek aşılmaz doruklara yaklaşınca geri dönüyorlardı. Sonunda pırıl pırıl bir gün öğleye doğru dağa çıkmayı başardılar. Batıda topraklar tıpkı bir harita gibi gözüküyordu. Bir haftada aldıkları yolda acınacak kadar kısaymış izlenimini veriyordu. Sean gözlerini kısarak bakarken koyu yeşil bir kurdeleye benzeyen şeyin Sabi Nehri olduğunu anladı. Doğudaysa topraklar bir mavilikle birleşiyordu. Bu gökyüzü olamazdı. Adam bir süre bunun ne olduğunu anlayamadı. Ama sonra deniz diye haykırınca Hilubi de onunla güldü. Çünkü bu kadar yüksekte durup etrafa bakmak insana tanrılaşmış gibi bir his veriyordu. Neyse aşağıya inmek için rahat bir yol buldular. Doğu yamaçlarını aşarak sahildeki düzlüğe geldiler. Ekilmiş tarlaları, insanların oturduğu kulübeleri görmek Sean'u birden çok etkiledi. Adam artık kendisiyle yanındakilerin dünyada son kalan insanlar olduğunu sanmaya başlamıştı. Köylüler onu görünce kaçıştılar. Anneler çocuklarını yakaladıkları gibi kocaları kadar hızlı koşmaya başladılar. Çünkü Afrika'nın bu bölgesinde esir tüccarlarının anıları hala unutulmamıştı. Sean köye girince yine dünyada yapayalnız kaldığına inanacak gibi oldu. Hilubi Afrika'daki kabilelerin hepsini aşağı gören bütün Zulular gibi üzgün üzgün başını sallayarak "Maymunlar!" dedi. Atlardan atlayarak köyün ortasındaki ağaca yaklaştılar. Atları buraya bağlayıp gölgeye oturarak beklemeye başladılar. Kulübeler ottan yapılmış arı kovanlarını andırıyordu. Birkaç tavuk kulübelerin arasında yem arıyordu. Yarım saat sonra Sean siyah bir yüzün çalıların arasından kendisine baktığını fark etti. Sonra zenci yavaş yavaş çalıların arasından çıktı. Sean onu görmezlikten gelerek bir dal parçasıyla toprağa şekiller çizmeye başladı. Ama bir göz atınca adamın çekine çekine yaklaştığını gördü. Bacakları bir leyleğinkine andıran sıska, yaşlı zenciyi öbürleri elçi seçmişlerdi anlaşılan. Onun ölmesiyle kayıplarının az olacağını düşünmüşlerdi herhalde. Sean başını kaldırıp bakarak adama tatlı tatlı güldü. İhtiyar dondu, sonra korkusu hafifledi ve rahatlayarak gülümsedi. Sean kalkıp onun elini sıkınca çalıların arkasından fırlayan köylüler bağırıp gülerek koştular. Sean'un etrafına toplanıp elbiselerini yokladılar, yüzüne bakıp sevinçle haykırdılar. Çoğunun o güne dek beyaz bir erkek görmediği belliydi. Sean hala elini bırakmayan yaşlı zenciden kurtulmaya çalışırken, Hilubi aşağı gören bir tavırla bir ağaca dayanmış, bu karşılamaya katılmıyordu. Yaşlı adam birden tiz bir sesle bağırınca, daha önce gösterdiği cesaretin ödülünü aldı. Onun emri üzerine 12 genç kadın koşarak oymalı tahta arkasız bir iskemle ve 6 testiyle geldiler. Testilerde kendi yaptıkları bira vardı. Yaşlı adam Sean'u götürüp iskemleye oturttu. Sonra en büyük testiyi ona verdiler. Sean içinde biranın köpüklü ve hoş lezzetli olduğunu anlayarak şaştı. "İyi," dedi. Köylüler onu taklit ettiler. "İyi." Kızlardan biri bir testi alarak Hilubi'ye götürdü. Onun önünde çömelerek utana sıkıla birayı ikram etti. Beline bağladığı örgü ot kemerden önlük gibi bir parça sarkıyordu. Fakat arkası ve olgun kavun büyüklüğündeki göğüsleri çıplaktı. Hilubi uzun uzun kızın göğüslerine baktıktan sonra bira testisini aldı. Sean en yakındaki Portekiz kasabasına gitmek istiyordu. Aklında bir tek yerin adı kalmıştı. İhtiyara Nova Sofola dedi. Yaşlı zenci diş etlerini göstererek güldü. Eliyle sahili işaret etti. Birkaç dakika içinde de anlaştılar. Yaşlı zenci ona rehberlik edecekti. Hilubi atları eyerledi. İhtiyar zenci de kulübelerin birinden bir hasırla bir savaş baltası aldı. Sean atına atladı ve Hilubi'nin de aynı şeyi yapmasını bekledi. Ama Zulu'nun hali garipti. Sean kadere razı olarak ne var diye sordu.
Nikosi.
Hilubi gözlerini tepedeki bir dala dikmişti.
O ihtiyar eşya yüklü atı götürebilir. Acaba denizden dönünce yine buradan geçecek misin?
Sean tabii diye cevap verdi. İhtiyarı köyüne bırakacağım. Neden soruyorsun Hilubi?
Ayağıma bir diken battı Nikosi, bana acı veriyor. Bana ihtiyacınız yoksa burada beklerim. Belki o arada dikenin yarısı da geçer.
Sean şaşırmıştı ama sonra Hilubi dayanamayarak köylülerin arasındaki kıza baktı. Sean durumu anlayarak güldü.
Sendeki diken acı veriyor ama bu ayağında değil. Onların maymun olduğunu söylemiştin, fikrini değiştirdin mi?
Nikosi, onlar gerçekten maymun.
Hilubi içini çekti.
Ama çok dost maymunlar.
Kal öyleyse ama fazla bitkin düşmemelisin. Kampa dönmek için yine o dağları aşacağız. 19. Kısım. Sıska zenci ata bindiği için pek gururlanıyordu. Yüksek otlardan, balta girmemiş denilecek bir ormandan, beyaz mercandan oluşmuş kumluktan geçip sonunda sahile vardılar. Nova Sofola, pirinç topları olan kalın duvarlı bir kaleydi. Kapıdaki muhafız Sean'u görünce tanrım diye bağırdı. Onu alıp soluk suratlı ufak tefek bir adam olan komutana götürdü. Komutan da Sean'a bakar bakmaz tanrım diye haykırdı. Üstü başı pis, sakallı dev gibi adamın tehlikeli olmadığını anlayabilmesi için yarım saat gerekti. Neyse komutan İngilizce biliyordu. Sean derdini ona anlattı. Komutan size yardım edebilirim diye cevap verdi. Daha Portekiz'den yeni gelen 3 cizvit rahibi var. Hangisini isterseniz alın. Ama daha önce banyo yapmalı ve benimle yemek yemelisiniz. O gece kalede kalan Sean ertesi gün Alfonso adlı rahiple yola çıktı. Rahip Alfonso'nun İngilizcesi ancak Sean'un Portekizcesi kadardı. Onun için daha çok işaretle anlaşıyorlardı. Rahip iki eliyle sıkı sıkı ata sarılmış giderken cübbesinin etekleri rüzgarda uçuşuyordu. İhtiyar zenci de bir leylek gibi yürüyerek onları izliyordu. Köye dönmeleri 2 günü aldı. Bu da büyük bir başarı oldu doğrusu. Rahip Alfonso dine davet edeceği o kadar çok insanı görünce gözleri sevinçle parladı. Sean onun halini anlamıştı ve Alfonso yola neye çıktığını unutmadan oradan ayrılmaya karar verdi. Yaşlı zenciye de yaptığı işe karşılık bir av bıçağı verdi. Sıska bacakları yorgunluktan vücudunu çekemeyen yaşlı adam köyün ortasındaki büyük ağacın altına oturarak bıçağı göğsüne bastırdı. İlk defa böyle bir bıçağı almıştı. Sean attan inmemiş, sabırsız sabırsız Hilubi'nin köy kızlarıyla vedalaşmasına bakıyordu.
Hilubi, bu kadar yeter, artık gel.
Hilubi Zulu'lara özgü zevkini ortaya koymuştu. Seçmiş olduğu 3 kadın da iri göğüslü, geniş kalçalı ve gençti.
Haydi gel, ne oluyor?
Nikosi, onları eş olarak aldığımı sanıyorlar.
Böyle düşünmelerinin nedeni ne olabilir?
Bilemiyorum Nikosi.
Hilubi boynuna sarılan en tombul ve en genç kadından kendini kurtararak mızraklarını aldığı gibi koşarak kaçtı. Sean'la rahip atla onun peşinden gittiler. Nova Sofola'dan ayrıldıktan 9 gün sonra Sabi Nehri'nin kıyısına vardılar. Hava kararıyordu ama Sean orada konaklamak niyetinde değildi. Rahibin yorgunluğuna ve Hilubi'nin sözlerine aldırmadan atını sürdü. 20. Kısım. Karanlıkta Katrina'nın arabasında yanan ışığı görerek son yarım mili de aşıp kampa vardılar. Hırsız onları görünce sevinçle havladı. Embejane başlarında durduğu adamların yanından ayrılarak koşup Shaun'un yanına sokuldu. Sesi endişeliydi ama Shaun'u gördüğü için rahatladığı da belliydi.
Nikosi, çok az zaman var, sancılar başladı.
Shaun atından atlayarak arabaya koştu. Genç kadın doğruldu. Parlak yeşil gözlerinin etrafı morarmıştı.
Tanrı'ya şükürler olsun, geldin.
Shaun yatağın yanında çömelip karısına sarıldı. Ona türlü tatlı sözler söyledi. Katrina da dudaklarını kocasının yüzünde gezdiriyordu. O anda dünya kaybolmuş ve geriye bir lambanın aydınlattığı arabadaki iki kişinin sevgisi kalmıştı. Sonra birden vücudu gerilen kadın acıyla inledi. Shaun çaresizlikle onu tutarak, ''Ne yapabilirim sevgilim?'' diye sordu. ''Sana nasıl yardım edebilirim?''
Vücudu gevşeyen Katrina fısıldadı. ''Rahibi buldun mu?''
''Rahip?'' Shaun onu unutmuştu. Karısını bırakmadan başını çevirip gürledi. ''Alfonso! Alfonso çabuk gel!''
Arabanın arkasına gelen rahip Alfonso'nun yorgunluktan solan yüzü toz toprak içinde kalmıştı.
''Shaun bizi hemen evlendir'' dedi, ''anlıyor musun?''
Rahip arabaya çıktı. Cübbesinin etekleri yırtılmıştı. Deliklerden kemikli sıska dizleri gözüküyordu.
''Portekizce yüzük'' dedi.
Shaun cevap verdi. ''Evet, kabul ediyorum.''
Alfonso parmağını kaldırarak işaret etti. ''Yüzük!''
Katrina fısıldadı. ''Bir nikah halkası istiyor sanırım.'' Sonra gözlerini kapattı.
''Shaun, tanrım!'' diye inledi. ''Bunu unutmuştum. Haydi çabuk bizi evlendir. Yüzüğün sırası olmadığını görmüyor musun?''
Alfonso tekrarladı.
''Yüzük!'' Çok mutsuz gözüküyordu.
''Pekala, sana bir yüzük bulacağım.''
Shaun arabadan atlayıp embejaneye vardı.
''Hemen tüfeğimi getir.''
Shaun Portekizli'yi vurmak istiyorsa bu kendi bileceği işti. Embejanenin görevi de ona yardım etmekti. Shaun'a tüfeğini verdi. Adam kemerine takılı para kesesinden bir altın çıkarıp yere attı. Tüfeğin namlusunu dayayarak tetiği çekti. Mermi altında eğri büğrü bir delik açtı. Shaun silahı embejaneye atarak küçük altın halkayı alıp arabaya atladı. Neyse, Alfonso nikâha kıydı. Shaun da yüzüğü karısının parmağına taktı. Tören sırasında Katrina'nın sancısı tutmuştu. Alfonso son Latince sözleri söylerken kadın,
''Oh, Shaun, doğuruyorum.'' diyebildi.
Shaun hemen eliyle Alfonso'ya çıkmasını işaret etti. Rahip bir şey demeden arabadan indi. Doğum uzun sürmedi ama Shaun'a aradan bir sonsuzluk geçmiş gibi geldi. Tıpkı Garrick'in bacağını kestikleri zamanki gibi azap duydu. Sonra her şey bitti. Katrina sırt üstü yatıyordu. Rengi iyice solmuştu. Daha aşağıdaki yatakta da kanlar içindeki bebek duruyordu. Göbeği kesilmemişti henüz.
''Shaun ölmüş'' diye inledi.
Terliyordu, korkuyla arabanın gerisine çekildi. Katrina birden öfkeyle bağırdı.
''Hayır, ölemez. Shaun, bana yardım etmelisin.''
Erkeğe yapacaklarını söyledi, sonunda bebek ağlamaya başladı.
Katrina erkek diye mırıldandı. ''Oh, Shaun, oğlumuz oldu.''
Çok yorgun ve soluklu ama erkek onu ömründe bu denli güzel görmediğini düşünüyordu. Kocasının itirazlarına kulak asmayan Katrina ertesi gün yataktan kalktı. Eski elbiselerinden birini güçlükle giyerek,
''Oh, Shaun, hala çok şişmanım.'' diye yakındı.
''Sevgilim, ne olur bir iki gün daha yat.''
Kadın ona bakarak dudak büktü.
''Bebeğe kim bakacak?''
''Shaun iştenlikle ben.'' dedi. ''Ne yapacağımı bana anlatırsın.''
Ama Katrina tartışmak anlamsızdı. Giyinip bebeğini kucağına aldı.
''Arabadan inmeme yardım et.''
Sonra erkeğe gülümsedi. Rahip Alfonso ile Shaun büyük şuma ağaçlarından birinin altına bir koltuk yerleştirdiler. Katrina çocuğunu kucağına alarak oturdu. Uşaklar da çocuğu görmeye geldiler. Olanlar Shaun'a hala bir düş gibi geliyordu. Zuluların söylediği sözleri şaşkın şaşkın dinliyordu. O sabah belki 20 kez elini sıkan Alfonso yüzünden de kolu yorulmuştu.
Embejane, ''Çocuğunu tut Nikosi'' diye seslenince diğer Zulular da ona katıldılar.
Shaun'un yüzünde bir endişe belirdi. Katrina kundaklı çocuğu uzatınca da gözleri duyduğu dehşeti açıkladı.
''Korkma Nikosi, dışları yok, sana zarar veremez.''
Hilubi böyle cesaret verince Shaun çekine çekine çocuğu aldı. Zulular bağırarak onu tebrik ettiler. O zaman Shaun'un yüz atları gevşedi ve gururla güldü.
''Embejane, ne güzel değil mi?''
Pembejane,
babası kadar güzel diye cevap verdi. Ona nasıl bir at takacaksınız?
Sean karısına baktı.
Onlara sen söyle.
Kadın Zulu dilinde konuştu.
Adı Dirk olacak.
Hilubi, bunun anlamı nedir dedi.
Bu hançer, keskin bir bıçak demektir.
Zulular bunu pek beğendiler. Hilubi Enfi'ye boynuzunu çıkarıp arkadaşlarına uzattı.
Embejane de bir tutam tütün alarak bu iyi bir ad diye düşüncesini açıkladı.
Baba olmak Sean'u birden değiştirmişti. O güne dek ona tam anlamıyla muhtaç, böylesine aciz bir yaratık görmemişti. Adam kendini yepyeni bir maceranın eşiğindeymiş gibi hissediyordu. Bir süre sonra Sean yağmurlu mevsimi geçirmek için nehrin epey ilerisinde bir vadiye gitmelerine karar verdi. Bir süre kalacaklar ve bebek yolculuk yapacak kadar güçlenince Pretoria'ya gidip fil dişlerini satacaklardı. Arabalar nehri geçerek vadiye doğru giderken Katrina geriye bakarak
''Bir gün yine buraya gelmeliyiz.'' diye mırıldandı. ''Burada çok mutlu olduk.''
Sean eğerin üstünde eğilip karısının koluna dokundu.
''Mutluluk bir yerde değildir sevgilim. Biz mutluluğu geride bırakmıyor, birlikte götürüyoruz.''
Rahip Alfonso yeni kampta da onlarla 2 hafta kadar kaldı. Sonra Hilubi ve başka bir Zulu'yla kaleye dönmek için kamptan ayrıldı. Rahip son anda Sean'u öperek utanmasına neden oldu. Karı koca onun gitmesine üzüldüler. İşaretle anlaştıkları bu adama alışmışlardı. Hatta Katrina onun Katolik olmasını bile bağışlamıştı. Sean boş kalmaktan sıkıldığı için yeni kamp yerinde duvarları tahtadan ve damı saz bir ev yaptı. Evin bir ocağı bile vardı. Bu küçük ev uzun süre yaşadıkları arabadan sonra onların pek hoşuna gitti. Gece yağmur yağarken ocağın önünde oturuyorlardı. Yataklarını da ateşin önüne seriyorlardı. Katrina burada ikinci bebeğine hamile kaldı. Noel ve yılbaşı geçti. Barut, tuz, ilaç ve giyecekleri pek kalmamıştı. Onun için yağmurlar dinince arabalar yola koyuldu. Önündeki arabada oturup kucağına da Dirk'ü almış olan Katrina'nın karnı büyümeye başlamıştı bile. 21. Kısım. Limpopo Irmağı'na Temmuz sonunda vardılar. Irmağı geçecek bir yer buldular. Yalnız önce kıyıda arabaları boşaltmaları ve ırmağı öyle geçmeleri gerekti. Kıyıda bıraktıkları eşyayla fil dişlerini taşımak da 3 günlerini aldı. 3. gün akşam üzeri herkes bitkin düşmüştü. Hemen yemeklerini yiyen Zulular battaniyelerine sarınarak yattılar. Sean o gün Katrina'nın soluk olduğunu fark etmişti. Kadın daha sonra arabaya gidip biraz dinleneceğini de söylemişti. Ama Sean daha sonra karısına bakmaya gidince onun sıkı sıkı battaniyelere sarılmış olduğunu gördü. Yüzü de inanılmayacak kadar soluktu.
''Erkek şekerim, çok berbat gözüküyorsun.'' dedi. ''Hasta mısın?''
Sonra gözü yerdeki siyahımsı kana ilişti. O anda soluğu kesilir gibi oldu. ''Tanrım!''
''Sean, kara su humması bu.''
''Evet, biliyorum.''
Gerçeği inkar etmekle bir şey kazanamayacağını anlamıştı. Kara su humması en korkunç malaria türüydü. Böbreklere zarar verir ve kanamaya yol açardı. Böbrekler kara kanla dolar, her an patlayabilirdi.
''Hareket etmeden yatmalısın.''
Elini kadının alnına götürdü. Katrina'nın alnı ateşin çıkmakta olduğunu açıklıyordu. Sonra dalıp gitti kadın. Korkunç bir nöbet gelmişti. Katrina gülüyor, anlamsız bir korkuyla haykırıyor, Sean ona su içirmeye kalkınca başını kaçırıyordu. Oysa yaşaması için su içmesi ve böbreklerdeki zehirleri dışarıya atması şarttı. Bu sırada annesinin halinden korkan Dirk ağlamaya başladı.
''Sean embejane!'' diye seslendi. ''Nikosi, ne yapabilirim?''
''Çocuk, çocuğa bakabilir misin?''
Embejane Dirk'ün yattığı yatağı tutup kaldırdı.
''Onun için üzülme, çocuğu öbür arabaya götürüyorum.''
Sean da Katrina'ya döndü, kadının ateşi yükseliyordu. Gittikçe çılgınlaşıyor ve hareketleri kontrol edilmeyecek bir hal alıyordu. Hilubi bir saat sonra elinde buharları çıkan tencere ve bir fincanla geldi. Sean kaptaki sıvının kokusunu duyunca yüzünü buruşturdu.
''Bu da ne?'' ''Kız göğsü ağacının kabuklarını alarak kaynattım.'' ''Nikosi Zani bunu içmeli.''
Sean durakladı, o ağacı biliyordu. Yüksek yerlerde bulunan bu ağacın gövdesinde, göğüs biçim ve iriliğinde çıkıntılar olurdu.
''Sean, bunu nereden buldun?'' diye sordu. Karısına ilacı içirmesinin doğru olup olmayacağını düşünüyordu. Zulu ilaçlarını bilirdi. Bunlar insanı öldürmezlerse iyileştirebilirlerdi.
Hilobi 4 gün önce konakladığımız tepelere gitti. Bu kabukları da 1 saat önce buraya getirdi.
Hilobi 6 saatte 30 millik yolu aşmıştı demek. Sean üzüntüsüne rağmen gülümsedi.
Hilobi'ye söyle, Nikosi Zani ilacı içecek.
Kant'la kadının başını tutarken Sean da pis kokulu ilacı onun ağzına akıttı. Zorla 1 tencere sıvıyı Katrina'ya içirdi. Ağaç kabuğunun suyu karaciğerde toplanan pis kanı dağıtmaya iyi geliyordu anlaşılan. Kadın sabah olmadan 4 defa siyahımsı idrar çıkardı. Sean her seferinde vücudunun kımıldamaması için onu sıkıca tuttu. Sonra yavaş yavaş kriz komaya döndü. Sabah olup güneş arabayı aydınlatınca Sean onun yüzünü görerek ölmekte olduğunu düşündü. Yüzü sarımsı bir beyazdı. Saçlarının pırıltısı ve canlılığı kaybolmuştu. Kant'la 1 tencere daha ilaç getirdi. Kadına bunu da içirdiler. Kap boşalınca Kant'la, ''Nikosi Zani'nin yanına yere bir yatak serelim.'' dedi. ''Nikosi yatsın. Ben burada kalırım. Nikosi Zani kımıldarsa seni uyandırırım.''
Sean ona mutsuz gözlerle baktı.
''Uyuyacak çok zaman olacak dostum. Belki de çok yakında.''
Katrina'nın vücudu birden kasıldı ve Sean yatağın yanında dizüstü çöktü. Ne olduğunu da ancak bir süre sonra anlayabildi.
Kandla'ya hemen git dedi.
Onun sesindeki acı Zulu'nun içini paraladı. Görmeyen gözlerle arabadan fırladı. Sean'un ikinci oğlu da o sabah doğdu. Kandla Katrina'nın başında beklerken Sean çocuğu bir battaniyeye sardı. Sean ikinci oğlunu gömdükten sonra Kandla'nın yanına döndü. Günler, geceler umutsuzluk içinde birbirine karışıyordu. Katrina ölüme giderken Sean da çıldırmak üzereydi. Arabadan ayrılmıyor, karısının yüzündeki terleri siliyor, dudaklarına bir fincan dayıyordu. Çocuğunu kaybetmişti ve gözlerinin önünde Katrina sarı bir iskelete dönüyordu. Adamı Dirk kurtardı. Embejane'nin getirdiği çocuk Sean'un kucağına tırmanıp sakalını çekti. Bu karanlıklarda parlayıveren çok küçük bir ışıktı.
21. ayrımın sonu. Sayfa 336.